Evet Rab. Amin. Dileriz öyle olsun. Kardeşler, bültenlerinize bakacak olursanız orada göreceksiniz. 47. ve 48. bölüme birlikte bakacağız. Şey olur ya, bazen uzun bir sürecin içindesinizdir. Sonuna yaklaşınca böyle hızlanmak ister insan. Belki biraz o oluştu bende. Normalde bölüm bölüm gidiyoruz ama 47. ve 48. bölüme birlikte bakacağız. Önümüzdeki yıla yeni antlaşmadan bir kitap ile devam edeceğiz. Fakat yaratılış bölümündeyiz hala. Yaratılış bölümünde bildiğiniz gibi bulunduğumuz bölüm, Yakup Yusuf'a sonunda kavuştu. Yakup Yusuf'la birlikte ve Tanrı orada da bereketlemeye devam ediyor halkını. Ve bugün bakacağımız durumda şunları göreceğiz. Tanrı halkını korumak için alçaltıyor. Çok ilginç bir düşünce. Tanrı halkını korumak için alçaltıyor. Sonra onların geçmişteki günahlarını mirasa, berekete çeviriyor. Çünkü kötüyü iyiliğe çevirebilecek olan sadece ve sadece Rabbin kendisidir. Ve son olarak da Tanrı senin ve benim kurduğumuz düzene, hiyerarşiye ayak uydurmuyor. Tanrı'nın kendi planları var. Kendi planlarına sadık kalıyor Rab. Bugün bunlara bakacağız birlikte. Rabbin sözünden ilk başta okuyacağım, dua edeceğiz. Ondan sonra 47. ve 48. bölümlerde Rab bizlere ne öğretiyor, onu ondan duymaya çalışacağız. Gelin okuyayım. 47. bölümden okuyacağım. Sadece 10. ayete kadar. Yusuf gidip Firavun'a, "Babamla kardeşlerim davarları, sığırları ve bütün eşyalarıyla Kenan ülkesinden geldiler." diye haber verdi. Şu anda Goşen bölgesindeler. Sonra kardeşlerinden 5'ini seçerek Firavun'un huzuruna çıktı. Firavun, Yusuf'un kardeşlerine "Ne iş yapıyorsunuz?" diye sordu. "Biz kulların atalarımız gibi çobanız." diye yanıtladılar. "Bu ülkeye geçici bir süre için geldik. Çünkü Kenan ülkesinde şiddetli kıtlık var. Davarlarımız için otlak bulamıyoruz. İzin ver, Goşen bölgesine yerleşelim." Firavun Yusuf'a, "Babanla kardeşlerin yanına geldiler," dedi. "Mısır ülkesi senin sayılır. Onları ülkenin en iyi yerine yerleştir. Goşen bölgesine yerleşsinler. Sence aralarında becerikli olanlar varsa davarlarıma bakmakla görevlendir." Yusuf babası Yakup'u getirip Firavun huzuruna çıkardı. Yakup Firavun'u kutsadı. Firavun Yakup'a, "Kaç yaşındasın?" diye sordu. Yakup, "Gurbet yıllarım 130 yılı buldu." diye yanıtladı. "Ama yıllar çabuk ve zorlu geçti. Atalarımın gurbet yılları kadar uzun sürmedi." Sonra Firavun'u kutsayıp huzurundan ayrıldı. İbraniler 4:12 şöyle diyor: "Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar." Ya Rab, senin önündeyiz. Senin sözün, binlerce yıl önce olmuş olayları şimdi dinliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Kültürden uzağız. Her anlamda çok uzağız onlardan. Fakat sen, o gün var olan Rab, bugün de sen bizimlesin. Sen bizlere konuş. Kutsal ruhunla onlara aktardığını bugün bizlere aktar ki onlar da istediğin gibi bizler de, ya Rab, senin, sana benzeyelim. Seni gören halkın olarak senin suretine layıkıyla benzeyelim ve isteklerini yerine getirelim. İsa Mesih'in diri ve yüce ismiyle. Amin. Amin. Kardeşler, hızlıca üzerinden geçelim. Biliyorum bir 3-4 haftadır aranızda yokum. Böyle bir kale içilere kale içi yapıp döndüm sizlere tekrardan ama hikayemiz Aden bahçesinden bu yana sadece şuna odaklandık. Tanrı'nın sadakati. Tanrı başlangıçtan beri halkına sadık kalıyor. İyi oldukları için değil, peygamber oldukları için değil, çok başarılı, çok düzgün ailelerden geldikleri için değil. Her seferinde Tanrı onları arındırıyor. İbrahim ailesinin yanından alınıyor. Sadece çok küçük bir grup halinde. Tanrı'nın isteği nerede olduğunu bilmiyor. Yani dönüp de "Arkadaşlar bizi burada bulabilirsiniz, gelin yanımıza" diyecek hali yok. Tanrı yönlendiriyor, İbrahim ilerliyor. Ama günahsız bir şekilde değil. Günah işliyor. Ve günahın net bir şekilde kutsal kitapta yazılı. İbrahim diyorsun. Dinlerin, İbrani dinlerinin, bu İbrahimi dinlerin atası. Ama günahın net bir şekilde görünüyor. Ülkemizde, kültürümüzde biz överiz peygamberleri, önderleri. Çok hoşumuza gider. Önderlerimizin hatalarını bile görmek istemeyiz. Hata yapsalar, günah işleseler onu kapatmaya çalışırız. Bugün politik otorite içinde aynıdır. Amerika'da ne oluyorsa burada da aynısı oluyor. Eğer bizim tarafımızdaki lider yanlış bir şey yaparsa onu kapatmak için çabalarız. Çünkü kendimizi o kişide görürüz. Bizler de İbrahim'e baktığımızda koskoca dinimiz, yani inancımız oradan geliyor. Onun hatasını örtmeye çalışıyoruz. Fakat kutsal kitap bunu yapmıyor. Rabbin bir nevi derdi bu değil. Çok daha büyük bir derdi var Tanrı'nın. Aden bahçesinde verilen vaat, kovulmadan önce o yılanın başı ezilecek. Kadının soyundan gelen biri bunu yapacak. Tanrı İbrahim'le ilgilenmiyor. Tanrı'nın bütün dünya için büyük bir çözümü var. Ona odaklanmış durumda. İshak geliyor. İbrahim'e çok geç yaşta. Diyorsun ki işte oğul, işte kurtuluş, işte Sara'dan doğan, işte şimdi belki kurtulacağız. Yine olmuyor. İshak da babasının yaptığı günahları işliyor. Ondan sonra Yakup ve Esav, bir oğla iki oğul doğuyor. İki katını arttı. Hangisi acaba? Birbirinden beter tabiri caizse. İki oğul. Birisi abisini kandırıyor, abisinin umurunda değil. Tanrı'nın vaatleri. Babası sadece abisini kandırmıyor, babasını da kandırıyor. Sadece babasını kandırmıyor, eşinin kendisi kandırılıyor, ondan sonra kandırmaya devam ediyor. Hatta kendisini affeden abisini tekrar kandırıyor. Böyle bir karakter. Ondan sonra ona 12 oğul veriliyor. Diyorsun ki 12 seç. Yani arasından bir tanesi doğru düzgün biri çıkar. Umudumuz kimdi acaba? Birinci oğul çok beter bir günah işliyor. İkinci ve üçüncü oğul birlikte günah işliyorlar. Daha da beter. Dördüncü oğul Yahuda, seçilmiş oğul. Günah için 37. bölüm var. Gidip okursunuz. Birlikte bakmıştık o bölümü. Hatta kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nde bakmıştık. O utanç dolu sözlere, yaptıkları işlere. Fakat Tanrı'nın sözü ve Tanrı o sözleri orada koruyor. Tanrı'nın adı bile geçmiyor o ayette, o bölümde. 37. bölüm. Tanrı'yı anmıyorlar bile. Onu yönlendiren, onları koruyan, onları oraya kadar getiren halk, Tanrı umurlarında değil. İşte Tanrı böyle bir halktan bir oğul çıkıyor. Yusuf bir düş görüyor. Abileriyle, babasıyla paylaşıyor. Abileri onu öldürmek istiyor. Onu bir gün tek başına yakalıyorlar ve öldürmek istiyorlar. Fakat diyorlar ki onu çukura atalım. Ondan sonra o vaat oğlu Yahuda çok daha zeki davranıyor. Dünyaca zeki. Ne yapıyor? Diyor ki öldürmeyelim. Boşu boşuna elimizi kana bulamayalım. Şöyle yapalım, satalım. Köle olarak en azından para kazanmış oluruz. Boşuna bedavaya gitmesin. Ve öyle yapıyorlar. O babalarının çok sevdiği Yusuf'u köle olarak Mısır'a gönderiyorlar. Babalarına gidip yalan söylüyorlar. O kandıran Yakup oğulları tarafından tekrar ve tekrar kandırılıyor. Günah böyle bir şey. Günah böyle şey deriz ya, böyle genetik bir anlamda. Nasıl ki Adem'den bize gelen bir günah var. Aynı şekilde senin ve benim işlediğim o günahlar, o hiç kimsenin bilmediği günahlar orada kalmıyor. Bir şekilde sızıyor. Bir şekilde aktarılıyor. Günahımız çoğalıyor. Hani dünyada bir fakir vardır ya, böyle dünya daha iyi gidiyor. Daha iyi gidiyoruz, daha iyi gidiyoruz. Hayır, daha fazla internetten görebiliyoruz, daha iyi okuyabiliyoruz. Daha fazla insanı kandırabiliyoruz, daha fazla insana acı çektirebiliyoruz tek seferde. Artık limitli değiliz, bütün dünyaya bir anlamda saldırabiliyoruz. Acı da o bilgiyle, o yetenekle birlikte artıyor. Çünkü iyinin artması için bir iyi olması gerekiyor. Başlangıç noktası iyi olması gerekiyor. Sen ve ben, Tanrı bize iyi bir şeyi verdiğinde bile, Tanrı'nın vaatleri, biz onu kötü amaçla kullanabiliyoruz. Tanrı Yusuf'a bir şey veriyor, abiler bunu kıskanıyor. Tanrı yüceltmek yerine onu öldürmek istiyorlar. Tanrı onu öldürmeye çalışan, Yusuf'u öldürmeye çalışan abileri ne yapıyor? Cezalandırıyor mu? Hak ettikleri o. Yusuf'un eline geçiyor bu fırsat. Mısır'daki ikinci en üst seviyeye kadar ulaşıyor. Firavun'dan sonra ikinci kişi Mısır'da. Hatta bakacağımız ayetlerde diyor ki, bu ülke senin sayılır Yusuf. Sen iste, ne yapmak istiyorsan. Böyle bir yaklaşımı var Firavun'un Yusuf'a. Ve Yusuf anlıyor ki, Tanrı, siz bana kötülük yaptınız, fakat Tanrı bunu iyiliğe çevirdi. Öyle ki siz kurtulun. Düşünsenize, Yusuf 20 yıldan fazla uzun bir süre köle olarak satılıyor. Hapse düşüyor, haksız yere acı çekiyor ve sonunda bakıyor ve diyor ki, Tanrı seni, sizleri bereketlemek için bana bunu çektirdi. Yani bir en azından biraz dövseydik, hırpalasaydık bunları. Biraz sanki yani insanın içinden diyor ki bu adil değil. Doğru değil bu Tanrı. Yani hak etmediler. Ve Tanrı da bize bugüne kadar bunu öğretti. Hak etmedikleri bir şeyi Tanrı onlara verdi. Tanrı bu büyük mesajı ana mikro halde, küçük halde yaratılışta veriyor bize. 50 bölümde Tanrı'nın Adem bahçesinden bugüne 21. yüzyıla kadar olan vaadini görebilirsiniz. Tanrı hak etmeyen insana hak etmediğini veriyor. Beklenmedik şekilde yapıyor. Ve İsa Mesih'in talebesiysek bizler de buna şahidiz. Bizler de bakıyoruz, hak etmediğimizi aldık. Rabbin sofrasına baktığımızda da bunu görüyoruz. Hak etmediğimiz bize veriliyor burada, bu sofrada. Burada ilginç bir durum var. İlginç durum 46. bölümde. Yusuf diyor ki, Firavun'un önüne götüreceğim sizi, şunu deyin. Bizler çobanız, saklamayın. Zaten çobanlar kendileri çünkü devamlı geziyorlar. Başka yapacak işleri yok, tarlaya ekip biçecek zamanları yok. Devamlı hareket halinde bir halk. Yakup'un da zaten işi, mesleği buydu. Yakup onu böyle bereketledi, hayvanları yetiştirerek. Ve diyor ki, gidin söyleyin. Şey için değil ama, sizi çok sevecek. Yok, sizden iğrenecekler. Sizi sevmeyecek. Bir nevi, yani sevecek ama sizden uzak durmak isteyecek. Çünkü çobanlara karşı Mısırlıların bakış açısı budur. Yusuf bir şey öğreniyor Mısır'da ve onu ailesine diyor ki, bunu söyleyin. Ve öyle yapıyorlar, gidip söylüyorlar. Onlara çok güzel, bereketli topraklar veriyorlar. Fakat bir düşünün. Çok önemli bir insanın önündesiniz. Övündüğünüz, onunla paylaşmak istediğiniz şey ne olurdu? İnsan olarak bizim, ya koskoca Firavun, Yusuf yanı başında. Bizler de biraz yani. Abimiz orada, bizler de belki saraya girebiliriz. Her şeyden sorumlu abimiz. Belki bize güzel bir görev verir. Hani direkt ülkedeki o, ülkemizdeki o yapı geliyor aklımıza. Dayımız, amcamız, yüksek yerlerde önemli insanlar tanıyoruz. Biz de belki bir şey yararlanırız bundan. Hayır, uzak durun. Bize aykırı bir paradoks. Tanrı halkını korumak istiyor. Onların kutsallığını, yani ayrılmış olmalarını öyle tutmak istiyor. Koskoca Mısır'a gönderiyor. Fakat orada bile dünyanın kötü görüşünü kendi planının bir parçası yapıyor. Siz çobanları kötü mü görüyorsunuz? Ben halkımı çoban olarak getireceğim buraya. Onlardan uzak duracaksınız. Onlar da sizden uzak durmak zorunda kalacak. Sizden etkilenmeyecek o kadar. Tanrı sen ve benim için de bunu yapıyor bugün de. İsa Mesih'in talebesi olmak özellikle bulunduğumuz bir coğrafyada övünecek bir şey değil. Siz bunu İsa Mesih'in talebesiyim derken hemen aferin çok güzel iyi yapmışsın denilecek bir yer değil. Fakat senin ve benim için Tanrı bu alçak gönüllülüğü bir araç olarak kullanıyor. Kardeşler bizim yöntemimiz bu değil. Biz övülmek istiyoruz. Biz her şeyimizi göstermek istiyoruz. Gör bak neler yapabilirim demek istiyoruz. Fakat Tanrı bununla ilgilenmiyor. Tanrı alçak gönüllüye fırsat veriyor hayatımızda. Onun için bir araç. Bazen kiliseye gelen insanların övündüğü bir şey oluyor. Diyor ki ben ne kadar araştırdım, çok öğrendim. İşte Tanrı'yı buldum. Bulduktan sonra başına gelecekleri madde 10'da çok net bir şekilde okuyabiliriz arkadaşlar. Hiç iyi bir şey beklemiyor. Yani övünecek bir şey değil bir anlamda. Övünecek tek şey Rabbin bizlere sağladığı bu kurtuluş. Fakat bu dünya bizi alkışlamıyor. Gerçekten İsa Mesih'in talebesi olacaksak. Sonra bir şey daha var burada. Firavun'un karşısına çıkıyor Yakup. Yakup kim? Şu an hatırlayalım. Yiyecek yemeği olmayan. Sakat, topal bir şekilde geliyor. Hatırlıyorsunuz o Rabbim meleğiyle güreştikten sonra topal bir şekilde Tanrı'nın huzuruna, Firavun'un huzuruna çıkıyor. Fakir, Firavun'a muhtaç. Onun sofrasından yemek yiyor bir nevi Yusuf aracılığıyla. Ama yine de Firavun'un evinde. Ne oluyor? Sonra Firavun'u kutsayıp huzurundan ayrıldı. Yusuf, işte o mülteci Yusuf, kendi memleketinde geçinemeyen Yusuf, Firavun'u kutsuyor. Bunu İbranilerde çok net bir şekilde görüyoruz. İbraniler 7:7 diyor ki, hiç kuşkusuz kutsayan kutsanandan üstündür. Kutsayan kutsanandan üstündür. Yakup, sen kimsin Yakup? Bu ne cüret Yakup? Fakat Yakup bir şeyi biliyor. Hayatı boyunca bir şey öğrendi Yakup. İnsanları kandırdı, çaldı, çırptı, yapmadığı şey kalmadı. Kıtlıkla sınandı sonunda. Fakat onların gelip geçeceğini biliyor Yakup. Bugün yemeğinin olup olmaması seni güçlü yapmıyor. Bugün sevilip sevilmemen seni güçlü yapmıyor. Yakup'un çok daha üstün bir rolü var. Neydi? O topal olma anını hatırlayalım. Tanrı'nın meleğini ve Tanrı'yı diyor, yüzünü gördüm ben. Tanrı, sonra göreceğiz Tanrı'dan bahsederken, Tanrı beni bugüne kadar taşıdı. Yakup biliyor ki kendisi Firavun'dan üstün. Maddi anlamda değil, zaten gelip geçici. Bugün var, yarın yok. Ama hangi anlamda üstün? Ben Tanrı'yı tanıyorum. Hak ettiğim için değil. Ve zaten onu söylüyor. Ne diyor? Gurbet yıllarım 130 yılı buldu. Ama yıllar çabuk ve zorlu geçti. Kolay bir yaşamı olmadı Yakup'un. Fakat ona rağmen Firavun'un karşısına eğilip bükülen bir Yakup yok. Teşekkürler. Kalkıyor, onu kutsuyor, onu bereketliyor. Çünkü bereket var, Firavun'da olmayan bir şey var onda. Bunu Yusuf da görmüştü değil mi Firavun? Firavun Yusuf'a bakıyor ve diyor ki, Tanrı'nın ruhu bu kişiyle birlikte. Ondan üstün daha kim var bizim ülkemizde? Onu bu mevkiye getirelim. Yakup da bunun farkında. Evet günah işledi, evet hatalar yaptı, evet insanları aldattı. Fakat günün sonunda elindeki mal varlığı değildi, onu daha üstün yapan Tanrı'nın varlığı. Sonra da göreceğiz bunu. Bunun için çok güzel bir örneğimiz var aslında. Cem Yılmaz'ın bu komedyen Cem Yılmaz'ın sözlerinden bir tanesi, yine askerlik anılarından paylaşırken şey diyor ya, bir gün orgeneral çağırıyor onu, orgeneralin önüne çıkacak. Hani pasifistin, hani düş savaşa karşıydın sözü var orada. Hadi çık şimdi söyle. Orgeneralin karşısında söyle. Aynı örneği bir Chuck Colson diye bir adam var Amerika'da. Nixon'ın, o görevden alınan Nixon'ın, yemedi halk kalmayan Nixon'ın baş danışmanlarından bir tanesi. Ve Hristiyan olmadan önce bir deneyim yaşıyor. Chuck Colson şunu diyor, Nixon'ın diyor odasına girmek isteyen bir ton diyor dini otorite vardı, dini lider vardı. Girip Nixon'ın karşısına çıkacağım, ona şunu şunu şunu söyleyeceğim. Ne kadar günahkar olduğunu, ne kadar hata yaptığını söyleyeceğim. Ve derdi ki, diyor ki anılarından birinde, diyor ki o oda kapısı açıldıktan sonra, o Beyaz Saray'daki o odaya girdikten sonra hiçbir şey diyemiyordu. Önünde böyle iki büklüm. O odanın haşmeti, o kalın halılar, o duvarlardaki resimler, tablolar, hayal ettikleri şey bir anda karşılarında. Sonra şey der, yani o odada kendi bulunduğu için gelip başkanı övüp giderlerdi. Hani iki dakika önce gömecek, hani saldır diyecektin ki böyle günah işliyorsun şöyleydi. Çünkü önlerinde çok güçlü biri var. Sen ve ben bunu devamlı yaşıyoruz. Karşımızdakine göre bazen paylaşım yapıyoruz. Karşımızdaki bizden daha alt kademe bir insansa İsa Mesih'i kabul et, tövbe et. Çok kolay. Karşındaki patron senden çok daha üstün biri ise, mal varlığı, rolü devlet anlamında, o hükümet anlamında çok üstün bir roldeyse çık aynı şeyi onun karşısında da yap. Çünkü ikisi de müjdeyi duymaya hak ediyor. İkisinin de ihtiyacı var bu müjdeye. Fakat bir anda kutsanmış olan bizler, İsa Mesih'i tanıyorum, Tanrı'yla bir ilişkim var olan diyen bizler, bir anda eğilip bükülüyoruz. Bu bizim için çok derin bir ders. Çünkü devamlı bunu tartışıyoruz. Söylesem mi, söylemesem mi? Acaba ne derler? Acaba ne yaparlar? Korkular da yerinde. Yanlış anlamayın, hiçbir şey olmayacak, her şey Rabbin elindeyse hiçbir şey olmayacak diyemem, çünkü Yusuf'un hayatına bakın. Yusuf, Tanrı Yusuf'a bir rüyada bir düş veriyor, iki tane düş veriyor. Herkes onun önünde yere kapanacak, eğilecek. Yusuf'u düşünün, Tanrı bana vaat etti. Onunuz, kardeşlerine bakarak önünde eğileceksiniz. Hatta sonra babam da eğilecek. 20 yıl köle olarak hapishanelerde geçiyor. Ondan sonra oluyor. Ama uzun bir dönem geçiyor. Sen de ve ben de. Tanrı'nın vaatlerine sahip olan kişiler olarak o vaatlere layık bir şekilde davranmamız gerekiyor kardeşler. Etrafımızdaki güç otoritesine bakmadan, gelip geçici güçleri. Bugün senin üzerinde hükümleri var. Ama bir gün gelecek, o hüküm son bulacak. Bizler eğer gerçekten insanlığın durumunu düşünüyorsak, gerçekten bir müjdeye sahip olduğumuzu ve Tanrı tarafından sevildiğimizi düşünüyorsak, iman ediyorsak, bunu paylaşmak bir yük değil. Tam tersine bizim için bir bereket olmalı. Bizler tattık ve gördük Rab ne iyidir. Ve şimdi bunu insanlarla paylaşma gibi bir armağana sahibiz. Bu armağan bazen bir lanetmiş gibi gelebilir. Fakat bu dünyanın algısı. Dünyaya hiyerarşisi sizin yüreğinizde canlanıyorsa bu sizin için korkunç bir şey olabilir. Sonra görüyoruz ki Rab Yusuf'u kullanarak bütün Mısır'daki arazileri Firavun'un emrine veriyor. Kölelik, diyor ki köle olduk diyor halk. Hemen bir anda şey yapmayın, Yusuf halkı köleleştirdi demeyin. Çünkü orada yapılan ilginç bir durum var. Yusuf diyor ki 1/5'ini Firavun'a vereceksiniz. Geri kalan sizin. Bir anda belki size andırıyordur vergi. Keşke benim de vergim %20 olsa diye bir an düşünüyor insanlık. Yani kölelik diyor ama bizim vergilerimiz biraz daha yüksek bundan. Ve elbette o zamanki halka baktığımızda %30, %50'lere yakın bir rakam o zamanki vergiler. Yusuf aslında sadece hem bir bedel karşılığında veriyor, fakat aynı zamanda onları yaşatmak istiyor. Çünkü ne diyor halk Yusuf'a? Şöyle diyorlar. hemen bulacağım. Ve ailenize, çocuklarınıza yiyeceksiniz. Canımızı kurtardın diye karşılık verdiler Yusuf'a. O halk, köle olan halk diyor ki canımızı kurtardın. Efendimizin gözünde lütuf bulalım. Firavun'un kölesi oluruz. Ve burada yaşam kaynağı oluyor lütuf oradaki halka. Ve sonraki bölümlere baktığımızda ise 48. bölümde durum değişiyor. 47. bölümde halk yerleşti. İsrailoğulları Mısırlılar tarafından nefret edilen ya da dışlanan bir durumda ama Tanrı'nın lütuf ve merhameti sayesinde korunan bir bölgeye yerleşiyor. 48. bölümde ise Yakup bir şey yapıyor. 12 oymak var. Hepimizin de bildiği haritalarda bazen görürsünüz 12 tane oymak. Fakat bir şey dikkatimizden kaçabilir. 12 oymağın arasında Leviller de var. Fakat Levillere toprak verilmiyor. Ama hala 12 tane bölge var. Yusuf'un da hakkı iki oğlu olan, oğullarını söylüyorum, Manaşe ve Efraim'e veriliyor. Manaşe ve Efraim, Leviller yok. Normalde ilk oğul, onun yerine ilk oğul aslında iki katı miras alması gerekirdi. Burada bunu hak eden Ruben. Ruben'e aslında dönüp al sana iki pay, Levi'nin payı da senin olsun demesi gerekirdi. Fakat sen ve ben devamlı bir dünyasal hiyerarşiyi çözmeye çalışıyoruz. Ha, acaba bu dünya nasıl işliyor, böyle mi işliyor? Tam o zaman Tanrı da buna uygun hareket edecek. Fakat böyle olmuyor. Yakup, Efraim ve Menaşe'yi çağırıyor ve diyor ki ben Ruben'den aldım bu hakkı. Bu hakkı kime veriyor? Yusuf'a. Yusuf'un adı da çok ilginç. Yosef. Yosef, Tanrı arttırır. Tanrı ekler demek. Ve Tanrı ekliyor. İki katı porsiyon veriyor ona bir anlamda. Ve diyor ki hem Levi'nin hakkı olan hem de kendi hakkını senin iki oğluna veriyorum. Nasıl yapıyor bunu? Çok ilginç bir şey. İsrail şöyle diyor. İsrail, Yakup adı İsrail oluyor. Çünkü orada değişim de çok önemli orada. Yusuf, her şeye gücü yeten Tanrı, Kenan ülkesinde Luz'da bana görünerek beni kutsadı. Bana seni verimli kılacak, çoğaltacağım dedi. Soyundan birçok ulus doğuracağım. Senden sonra bu ülkeyi sonsuza dek mülk olarak senin soyuna vereceğim. İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a verilen şu an Yusuf'a verildi. Yusuf'a diyor ki, Tanrı bize bunu vaat etti. Ve sonrasında, ben Mısır'a gelmeden önce burada doğan iki oğlun benim sayılır. Efraim ile Menaşe benim için Ruben ile Şimon gibidir. Onlardan sonra doğacak çocuklar senin olsun. Efraim ile Menaşe'den onlara miras geçecek. Ben Paddan'dan dönerken Rahel Kenan ülkesinde Efrat'a varmadan yolda yanımda öldü. Çok üzüldüm. Onu orada Efrat'a Betlehem'e giden yolun kenarında gömdüm. İsrail Yusuf'un oğullarını görünce bunlar kim diye sordu. Yusuf oğullarım diye yanıtladı. Tanrı onları bana Mısır'da verdi. İsrail lütfen onları yanıma getir, kutsayayım dedi. İsrail'in gözleri yaşlıktan zayıflamıştı. Göremiyordu. Yusuf oğullarını onun yanına götürdü. Babası onları öpüp kucakladı. Sonra Yusuf'a senin yüzünü göreceğimi hiç sanmıyordum dedi. Ama işte Tanrı bana soyunu bile gösterdi. Yusuf oğullarını babasının kucağından alıp onun önünde yere kapandı. Sonra Efraim'i sağına alarak İsrail'in sol elini Menaşe'yi soluna alarak İsrail'in sağ eline yaklaştırdı. Çok ilginç birçok şey oluyor. Evlat ediniyor iki oğlunu, Yusuf'un iki oğlunu. Ve diyor ki bütün oğullarından farkı yok onların. Ruben'e vereceğimi Yusuf'a sana vereceğim. Hatta sana değil senin iki oğluna vereceğim. Ve orada da kalmıyor. Sonra devam ederek elbette eşini anıyor. Rahel'i anıyor. Betlehem yolunun üzerinde olan o orada gömdüğünü anıyor. Ve bu nedenle birçok teolog bunu söylüyor. Bu nedenle Rahel'den dolayı da bunu yaptığını söylüyor. Hem Yosef adı bir peygamberlik adı, aynı zamanda Rahel'e olan sevgisinden dolayı. Fakat sonrasında Yusuf oğulların onun yanına götürdü. Babası onları öpüp kucakladı. Ve Yusuf, babası başlangıçta onun önüne kapanmıştı. Fakat şimdi Yusuf babasının önünde yere kapanıyor. İki oğlunu yaklaştırıyor. Ve o ilginç olay. Tanrı başından beri, hatta hani derece kült bir hiyerarşi var olayda. Büyük oğul var. Büyük oğula iki katı veriliyor vesaire. Bir de küçük oğul var. Asıl bereket büyük oğuldan devam edecek. Fakat yaratılış kitabını okuduysak her seferinde Tanrı'nın yaptığı bir şey var. Beklentilerimizi boşa çıkarıyor. Yine Manaşe ve Efraim yaklaşıyor. Büyük oğlu Yakup'un sağ elinin altında, küçük oğul sol elinin altında. Normalde olması gereken bu. Fakat Yakup elini çapraza koyuyor ve böylelikle küçük oğlu bereketliyor. Yusuf buna çok kızıyor. Neden böyle yapıyorsun? Büyük oğul sağ tarafında zaten. Biliyorum oğlum diyor. Kim söylüyor bunu? Küçük oğul Yakup ve küçük oğul Yusuf. Onlar bile öğrenememiş. Hala bu dünyanın bir yöntemi var, bir yolu var, bir beklentisi var ve Yusuf bunu karşılamak istiyor. İshak da bunu karşılamak istiyordu. Esav'ı bereketleyecekti. Tanrı'nın isteğine rağmen büyük oğlu bereketleyecekti. Küçük oğul bereketlendi yine. Yine düşü gören Ruben değil, düşü gören Levi değil, düşü gören Şimon değil, Yahuda değil, Yusuf 11. oğul. Fakat Yusuf da bir beklenti içinde. Hala ders çıkaramamışlar. Kendi beklentileri ve Tanrı'nın yolları aynı değil. Belki siz de hayatınızda bunu hissediyor ve görüyorsunuzdur belki, bilmiyorum. Fakat Tanrı'nın bir etrafımızdaki bir insanda yaptığı bir şey vardır. Hayatında büyük bereket olmuştur. Ve dersin ki işte Tanrı böyle çalışıyor. Tanrı'yı bu kutuya sığdırmak isteriz ki neden? Konfor alanımız. Tanrı acaba ne yapacak? Bunu bilmek istiyorum. Tanrı beni koruyacak mı? Onun adını paylaşırsam. Tanrı beni benim için beni bereketleyecek mi? Bana istediğimi verecek mi Tanrı? Bak o kişiye verdi, bu kişiye de verdi, bu kişiye de böyle yaptı. Gördüğünüz gibi amacımız burada Tanrı'yı tanımak değil. Tanrı'nın yöntemlerini bilirsem tahmin edebilirim Tanrı ne yapacak. Ve burada da yine bir beklenti var. O beklenti boşa çıkıyor. Şöyle oluyor. Yusuf oğullarının babasının kucağından alıp onun önünde yere kapandı. Sonra İfraim'i sağına alarak İsrail'in sol eline, Maneşe'yi soluna alarak İsrail'in sağ eline yaklaştırdı. İsrail ellerini çapraz olarak uzattı. Sağ elini küçük olanın Efraim'in, sol elini Maneşe'nin başına koydu. Oysa ilkin Maneşe doğmuştu. Sonra Yusuf'u kutsayarak şöyle dedi. Atalarım İbrahim'in İshak'ın hizmet ettiği, bugüne dek yaşamım boyunca bana çobanlık eden Tanrı, beni bütün kötülüklerden kurtaran melek bu gençleri kutsasın. Adım ve atalarım İbrahim'le, İshak'ın adları bu gençlerle yaşasın. Yeryüzünde çoğaldıkça çoğalsınlar. Yusuf babasının sağ elini Efraim'in başına koyduğunu görünce bundan hoşlanmadı. Babasının elini Efraim'in başından kaldırıp Maneşe'nin başına koymak istedi. Baba öyle değil dedi. İlkin Maneşe doğdu. Sağ elini onun başına koy. Ancak babası bunu istemedi. Biliyorum oğlum dedi. Maneşe'de büyük bir halk olacak. Ama küçük kardeşi daha büyük bir halk olacak. Soyundan birçok ulus doğacak. O gün onları kutsayarak şöyle dedi. İsrailliler Tanrı seni Efraim ve Maneşe gibi yapsın diyerek sizin adınızla kutsayacaklar. Böylece Yakup Efraim'i Maneşe'nin önüne geçirdi. İsrail Yusuf'a ben ölmek üzereyim dedi. Tanrı sizinle olacak. Sizi atalarınızın toprağına geri götürecek. Sana kardeşlerinden bir pay fazla veriyorum. Onu Amorlardan kılıcımla, yayımla aldım. Çok ilginç bir detay. Sana ekstra bir pay veriyorum Yusuf, diğer oğul için. Ve oğul, o aldığım pay Amorlardan kılıcımla, yayımla aldığım. Onu ne zaman aldı? Kendisi almadı. 37. bölüm. Kendi oğulları Levi ve Şimon kılıçla insanları kandırarak, onları katlederek orayı almıştı. Sonra bu aynı yeri Yuhanna 4'te görüyoruz. Şekem. Yuhanna 4'te Samiriyeli kadın. İşte Samiriyeli kadın tekrar, o Samiriyeli kadın aracılığıyla tekrardan bu bölgeye geri dönüyoruz. Tanrı küçük olanı seçiyor. Tanrı zayıf olanı seçiyor ve Yuhanna 4'e baktığımızda da Tanrı bir kadını seçiyor. Sadece bir kadın değil, halk tarafından küçük görülen bir kadını seçiyor. Biz hikayelerde baştan sona kahraman olsun istiyoruz. Başından sonuna o kahraman önüne götürsün. Büyük oğul önüne götürsün. Her şeyi o yapsın. Fakat Tanrı planından dolayı öyle yapmıyor. Dini otoriteye değil, ezilmiş halkı seçiyor. Kutsal kitabı ezbere bilen halkı değil, balıkçıları seçiyor. Tanrı'ya sadık kalmış, dini anlamda Tanrı'nın bütün isteklerini yapmış halkı değil, vergi görevlilerini seçiyor. Tanrı küçük oğulları seçiyor devamlı. Yuhanna da tekrar o kaybolan oğul hikayesinde olduğu gibi. Bir büyük oğul var, Tanrı'nın sözünden çıkmamış, bir de küçük oğul var. Tanrı'nın sözünden bolca çıkmış. Fakat tövbekar bir yürekle dönmüş. Ve o hikayenin sonunda olduğu gibi küçük oğul kutlanıyor. Yine hikaye beklemediğimiz bir şekilde bitiyor. Kardeşler, bu hikayede olduğu gibi bütün hikayelerde bir kimlik arayışı vardır. Sen ve ben de bu dünyada kimlik arayışındayız. Ben kimim? Ben büyük oğul muyum? Ben küçük oğul muyum? Ben Yusuf muyum? Benim soyumdan mı gelecek? Tanrı beni kullanacak mı? Tanrı'nın benim için bir planı var mı? Bir kimlik arayışındayım ve bazen ilk başta o Tanrı'nın sözleri çok hoşumuza gider. Yeni imanlıysanız, şu an son birkaç yıl içinde iman ettiyseniz çok heyecanlıyız. Tanrı'nın bizim için çok mükemmel planları var. Bizi seviyor, kendini feda etmiş, kutsal ruhuyla devamlı bizimle, bizi asla yalnız bırakmıyor. Mükemmel bir armağan. Fakat bazen bizler hayat içinde yaşadıkça Tanrı'nın vaatleri eşittir Tanrı'nın bereketi dışsal anlamda olmadığını fark edince bazen yoruluyoruz ve ona verdiğimiz değer kaymaya başlıyor. Tanrı'nın yaptığından Tanrı yanlış bir vaat vermiyor ya da Tanrı sadık olmadığı için değil. Bizler Tanrı'dan daha fazla bir şeyler bekliyoruz dünyasal anlamda. Ve o kimlik kavgası çok ciddi bir şekilde ilerliyor. Sen ve ben bu kimlik kavgasının kimlik durumundan Kurtulmak değil, kendimize bir ad yapmak istiyoruz. Fakat burada gördüğümüz gibi Tanrı beklenmedik kişileri seçiyor. Beklenmedik şekilde çağırıyor o kişileri. Bir ünlü bir misyoner var. William Carey. Duydunuz mu adını bilmiyorum daha önce. Hindistan'a gidiyor 1700 yıllarda. O 1700 yıllarda Hindistan'a gittiğinde, elbette düşünün, ilk misyonerlerden bir tanesi, protestan misyonerler hakkında konuşuyorum. Ve neler yaptığını sadece listeleyeceğim. Bu seküler anlamda yaptıkları, Hristiyan olarak yaptıklarından değil. Eğitim anlamında ilk öğretim okullarını kuruyor 1794 yılında. Kapsayıcı eğitim, kasıt ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, herkese eğitim sunuyor. 1700'lü yıllarda yapıyor bunu. Serampore Koleji'ni kuruyor. İlk yüksek öğretim kurumu olan ve herkese açık hizmet veren bu koleji kuruyor. Her seviyeden öğrenci için ders kitapları, sözlükler ve gramer kitapları bastırıyor. Çocuklara İncil'i ders kitabı olarak kullanarak okuma yazma öğretiyor. İncil'i Bengalce, Sanskritçe, Marathi, Hintçe ve birçok yerel dile çeviriyor. Kendi yapıyor. Rabbin elbette bereketiyle. Gramer ve sözlükler yazıyor. Zararlı uygulamalara muhalefet oluyor. Sosyal reform getiriyor ülkeye. Bebek kurban etme ve dul kadınların o kurban edilişine baş kaldırıyor. Kas sistemine dediğimiz gibi meydan okuyor. Tarım ve botanik alanında hizmet ediyor halka. Akademik görev 30 yıl boyunca profesörlük yapıyor. Yerlilere, o yerli kiliseye destek oluyor ve kilisenin, yerli kiliselerin, yerli önderlerin yetişmesini sağlıyor. Böyle bir kişi öldüğünde mükemmel işler yapmış. oku bitmiyor. Daha çok küçük, en kısa versiyonu bu. Böyle bir kişi sizce nasıl anılmak istiyor? Siz olsanız onun yerinde. Özgür Cerdan şöyle şöyle yaptı, böyle böyle yaptı. Ya da şu kadar kişiyle paylaştı Rabbim müjdesini. Ya da şu kadar iyilikler yaptı Özgür. Nasıl anılmak istersiniz? Kendisi şöyle seçiyor. Ben sefil ve yoksul bir insanım. Sadece senin şefkatli kollarına bırakıyorum kendimi. Günün sonunda, her şey bittiğinde, o ölüm döşeğine geldiğinizde bunların hiçbiri değer kazanmıyor. O hiyerarşi kavganız, insanlar beni sevsin, insanlar beni saysın. Bunların hepsi son gün, o gün geldiğinde hiçbir değeri olmayacak. O kırdığınız kalpler, belki benim hakkında nasıl böyle şeyler söyleyebilir, dediğiniz kişilere olan kırgınlığınız o gün aklınızda olmayacak. Ya da ya şu kişiyle paylaşamadım çünkü ya beni artık sevmezlerse. Müjdeyi paylaşamadım çünkü kim bilir bana ne yaparlar. Ya da dediğimiz gibi bireysel ilişkilerinizde ya şu kişiyi affedemedim. Bunların hiç bana neler neler yaptılar dediğiniz kişi. Bunların hiçbiri o ölüm döşeği geldiğinde onlarca yıl Rabbe hizmet etmiş bu kişi gibi aklınızda olmayacak. Seni ve beni herkesten üstün kılan bir anlamda iyiliklerimiz değil. Rab için yaptıklarımız değil, kilisesi için yaptıklarımız değil. Tek bir şey var, o da Yakup için, Yakup'un sözlerinde gizli. Diyor ki, ben öleceğim fakat Tanrı yaşıyor. Tanrı sizinle. Yusuf bunu tattı. Hapishaneye atıldı, köle olarak satıldı. Hepsinde ne oldu? Tanrı onunla birlikte dendi. Ve şimdi diyor ki Yakup, ben insanları kandırdım. Çaldım, çırptım. Yapmadığım şey kalmadı. Hakkımı savunmak için. Tanrı'yla güreştim. Hakkımı bereket alabilmek için. Fakat günün sonunda şunu görüyorum. Ben ölmek üzereyim. Ve size şunu diyebilirim. Tanrı sizinle birlikte. Sen ve benim için de, senin ve benim için de bu geçerli kardeşler. O değerli saydığımız her şey bitmek üzere. Her an son bulabilir. Fakat Tanrı sizinle birlikte. Onun sizinle birlikte oluşu son bulmuyor. Bizler için büyük bereket.